Ayrım 20.
Bavira Taht Savaşı 1778-1779 sırasında Prusya Avusturya'nın genişleme girişimine itiraz ettiği zaman çıkan çarpışmanın kısa ve aşırı ihtiyatlı bir biçimde oluşu da bir büyük güç mücadelesinin maliyetinden kaçınma yolundaki yaygın isteği doğrulamakla kalmıştır. Böylece yeni topraklar edinmek ancak daha zayıf güçlerin en belirgin olarak da birbiri ardınca 1772-1773, 1793 ve 1795'te bölünen Polonya'nın aleyhine gelişen diplomatik pazarlıklar sayesinde olabiliyordu. Daha sonraki aşamalarda Polonya'nın kaderini giderek daha çok Fransız devrimi, yani 2. Katerina'nın Varşova, Jakobenlerini ezme kararlılığı ile Prusya ve Avusturya'nın Fransa karşısında batıda uğradıkları başarısızlıkları doğuda telafi etme istekleri etkilemiştir. Ancak Fransız devrimiyle olan bu yeni ilgi bile 3 Doğu Krallığı'nın bu yıllarda yürüttükleri karşılıklı düşmanlık ve zoraki uzlaşma politikalarını temelde değiştirmedi. Bu ilişki üçgeninin coğrafi ve diplomatik sınırlarını düşününce Rusya'nın durumunun hem Avusturya'ya hem Prusya'ya kıyasla iyileşmeye devam etmesi şaşırtıcı değildi. Rusya geriliğine rağmen hala batılı komşularına göre tehlikelerden daha az etkilenir durumdaydı. Bu komşularının ikisi de ürkütücü olan Katerina'yı yatıştırma çabasındaydılar. Bu durum ve Rusya'nın Polonya'daki geleneksel nüfuz iddiaları bölünmeye uğradığında talihsiz Polonya Krallığı'nın en büyük parçasının St. Petersburg'a düşmesini sağladı. Ayrıca Rusya'nın güneyde açık, çözülen bir sınırı vardı. Böylece de 1770'li yıllarda Türkiye aleyhine büyük ilerlemeler kaydedildi. Kırım 1783'te resmen Rus topraklarına katıldı. 1792'de de Karadeniz kıyısı boyunca bir takım yeni kazançlar sağlandı. Bütün bunlar Osmanlıların savaşma güçlerinin gerilediğini doğruluyor ve Avusturya ile Prusya'yı gizliden gizliye neredeyse bu Rus yayılmacılığının önünü daha aktif bir biçimde kesmeye çalışan devletler kadar 1788'de İsveç ve 1791'de Genç Pitt yönetimindeki İngiltere kaygılandırıyordu. Ama Viyana ve Berlin, St. Petersburg'un iyi niyetini sürdürme isteği ve batılı güçlerin dikkatlerinin Doğu Avrupa'da kalıcı ve etkili bir rol oynayabilmelerini engelleyecek kadar başka yerlere çevrili olması yüzünden Çarlık İmparatorluğu'nun büyümesi hızla devam etti. Bundan dolayı 1792'den önceki 10-15 yıl içindeki uluslararası ilişkilerin yapısı hızla yaklaşan bir değişim konusunda pek bir ipucu vermiyordu. Büyük güçler arasında ara sıra çıkan kavgalar çoğu kez birbirleriyle ilintisiz bölgesel sorunlardı ve genel güç dengesine yönelik bir tehdit yok gibiydi. Polonya ile Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği doğulu büyük ulusları meşgul ediyorsa, aşağı ülkelerin kaderi ve rakip ticaret imparatorlukları ile ilgili olarak çevrilen geleneksel manevralar, batılı güçlerin ilgi konusunu oluşturuyordu. Nootka Sound uğrundaki İngiliz-İspanyol çatışması 1790, İki ülkeyi savaşın eşiğine kadar getirdi ve savaş durumu İspanya'nın istemeyerek vazgeçmesiyle ortadan kalktı. İngiltere ile Fransa arasındaki ilişkiler 1783'ten sonraki karşılıklı tükenişleri yüzünden daha sakindi. Ama ticaret alanındaki rekabetleri hızla sürüyordu. Karşılıklı kuşkular ise 1787-1788'de iddiacı Genç Pitt'in zorlamasıyla Prusya askerlerinin Fransa yanlısı Yurtsever Parti'yi Hollanda'da İktidardan uzaklaştırması yüzünden yaşayan iç bunalım sırasında hızla su yüzüne çıktı. Pitt'in yürüttüğü çok daha aktif diplomasi onun kişiliğinin bir yansıması olarak kalmıyor. İngiltere'nin 1783'teki olumsuz gelişmeden sonra güçler sıralamasında sahip olduğu yerde önemli bir genel düzelme sağladığını da gösteriyordu. Amerika'nın kaybı ülkenin Atlantik ötesi ticaretine zarar getirmemişti. Gerçekten de Birleşik Devletler'e yapılan ihracat hızla artıyordu ve hem buradaki hem de Hindistan'daki pazar Fransa'nın önde olduğu pazarlardan çok daha önemliydi. 1782-1788 arasındaki 6 yıl içinde İngiltere'nin yaptığı taşımacılık 2 kattan fazla arttı. Sanayi devrimi başlamıştı. Ülke içi ve dışındaki tüketici talebinden hız alıyor, gerçekleşmesi çığ gibi büyüyen yeni buluşlarla kolaylaşıyordu. İngiliz tarımındaki verimlilik oranı da genişlemekte olan bir nüfusun yiyecek ihtiyacına ayak uydurabiliyordu. Pitt'in mali reformları devlet maliyesinin durumunu düzeltti ve İngiltere'nin kredisini eski haline getirdi. Bununla birlikte donanma için istenen oldukça büyük paralar her zaman için oylanıyordu. Donanma ise sayısal olarak güçlü ve iyi donanımlıydı. Bu sağlam temellere dayanan İngiliz hükümeti, ulusal çıkarlar gerekli kıldığı zaman yurt dışında daha aktif bir rol oynayabileceğini hissediyordu. Ancak genel olarak bakıldığında, Whitehall ve Westminster'daki politikacılar görünür bir gelecekte Avrupa içinde bir büyük güç savaşı olabileceğini hayal etmiyorlardı. Ancak Avrupa'nın genel bir çatışmayla sarsılmayacak oluşunun en açık sebebi, Fransa'nın giderek kötüleşen durumundan kaynaklanıyor gibiydi. 1783 zaferinden sonraki birkaç yıl boyunca Fransa'nın diplomatik açıdan sahip olduğu konum her zamanki kadar sağlam görünüyordu. Ülke içi ekonomisi kadar Batı Hint adaları ve Levant'ta olan ticareti de hızla büyüyordu. Bununla birlikte 1778-1783 savaşının korkunç giderleri, bu giderler Fransa'nın bundan önce yaptığı 3 savaşın toplam maliyetinden fazla tutuyordu. Ve devlet maliyesinde reform yapılamayışı, artan politik hoşnutsuzluklar, ekonomik sıkıntılar ve toplum içindeki isteksizlik ile etkileşim içine girerek Ancien rejimin gözden düşmesine yol açtı. 1787'den sonra iç bunalım daha ağırlaştıkça, Fransa dış meselelerde belirleyici rol oynamak açısından gittikçe daha başarısız göründü. Hollanda'daki diplomatik yenilginin başlıca sebebi, Fransız hükümetinin İngiltere ve Prusya karşısında verilecek bir savaşın giderlerini karşılayacak durumda olmadığını görmesiyken, Fransa'nın Noctal Sound çekişmesinde İspanya'dan desteğini çekmesi, Fransız meclisinin 16. Louis'nin savaş ilan etme hakkına kafa tutmasından olmuştu. Tüm bunlar Fransa'nın yakın bir zamanda Avrupa'nın bütün eski düzenini altüst etmeye çalışacağı izlenimini hiç vermiyordu. Böylece Avrupa'nın büyük bir bölümünün gücünü, 2-10 yıldan fazla bir süreyle kendisine çekecek çatışmanın başlaması, yavaş ve düzensiz bir biçimde oldu. Bastil'in düşmesinden sonraki dönemde Fransızlar yalnızca iç mücadelelerle ilgilendiler. Fransa'da politikanın giderek daha radikalleşmesi, kimi yabancı hükümetleri kaygılandırmakla birlikte, bunun sonucunda Paris ve öbür illerde çıkan kargaşa, Fransa'nın Avrupa'daki güç politikası açısından pek bir önem taşımadığı izlenimini verdi. Bu yüzden 1792 Şubat'ına gelindiğinde bile İngiltere askeri harcamalarını kısmayı amaçlıyor, doğudaki üç büyük krallık ise Polonya'nın bölünmesine çok daha büyük bir ilgi duyuyorlardı. Ancak devrim kaçaklarının monarşiyi yeniden kurma planlarına ilişkin söylentilerin artması ve Fransız devrimcilerinin sınırlarda daha saldırgan bir politikaya yönelmeleri yüzündendir ki, dış ve iç olaylar savaşa doğru bir tırmanma gösterdi. Müttefik ordularının Fransa sınırlarını aşarken, yavaş ve güvensiz bir biçimde hareket etmeleri onların bu çekişme için ne kadar hazırlıksız olduklarını göstermiş ve bu durum devrimcilerin Valmy'deki Eylül 1792, dağınık karşılaşmadan sonraki zafer iddialarına imkan vermiştir. Aradan ancak bir yıl geçmişti ki, Fransız ordularının kazandığı başarılar, Renanya'yı aşağı ülkeleri ve İtalya'yı tehdit eder görünüp, 16. Louis'nin idamı da Paris'teki yeni rejimin radikal cumhuriyetçiliğini ortaya koyunca, mücadele gerçek stratejik ve ideolojik boyutlarına ulaştı. İlk çarpışan taraflar olan Prusya ve Habsburg İmparatorluğu'na artık İngiltere ve Rusya'nın başı çektiği ve Fransa'nın tüm komşularının da içinde bulunduğu çok sayıda devlet katılıyordu. Geriye bakılıp değerlendirildiğinde Fransa karşısındaki bu ilk ortaklığın 1793-1795 neden böylesine kötü bir başarısızlığa uğradığını anlamak kolaydır. Ama bunun o zaman için yarattığı sonuç şaşkınlık ve acı bir düş kırıklığı oldu. Ne de olsa başarı ihtimalleri daha önce hiçbir savaşta olmadığı kadar eşitsizdi. Gerçekte ise Fransız devriminden alınan büyük hızla aşırı önlemler benimsendi. Levi Ömas, toplu ayaklanma, çevirinin notu ve ele geçirilebilir olan ulusal kaynakların tümünün Fransa'nın pek çok düşmanıyla savaş için seferber edilmesi, dahası pek çok yazarın işaret ettiği gibi 1789'dan önceki 2 ya da 13 yıl boyunca Fransız ordusunda teşkilatlanma, personel planlaması, topçu sınıfı ve savaş taktikleri konusunda çok önemli bir reform dönemi yaşanmıştı. Devrimin sağladığı imkan, bu yeni düşüncelerin önüne soylularca dikilen engelleri bir kenara itmek ve savaş patlak verdiğinde reformculara görüşlerini uygulama şansı ve sayısal ağırlık vermek oldu. Ülkede uygulanan toplu savaş yöntemleri ve muharebe meydanındaki daha yeni taktikler, Fransızların zincirlerinden kurtulmuş demagojik enerjilerini nasıl yansıtıyorsa, ortaklık ordularının ihtiyatlı, gönülsüz manevraları da eski düzenin alışkanlıklarını öylesine simgeliyordu. Fransızlar coşkuyla beslenen, uzun yürüyüşlerin ve saldırı taktiklerinin taşıdığı tehlikeleri göze almaya istekli, yaklaşık 650 bin, Temmuz 1793, kişilik bir ordu ile çok geçmeden yabancı toprakları istila ettiler. Bu da şu anlama geliyordu ki, artık böylesine büyük bir ordu tutmanın maliyeti, büyük ölçüde Fransa sınırlarının dışındaki halkların sırtına yüklenecek ve bu sayede Fransa ekonomisi bir miktar toparlanacaktı. O halde bu gözünü budaktan esirgemez yayılmacılığın hızını kesmeyi amaçlayan herhangi bir güç, bu tür yeni ve altüst edici savaş yöntemlerini engelleyecek araçlar tasarlamak zorundaydı. Bu ise imkansız bir iş değildi. Fransız ordusunun ilk baştaki önderi Dumouriez'in yönetiminde yaptığı harekatta, hatta Napolyon'un çok daha geniş çaplı ve daha incelikli seferleri sırasında bile teşkilatlanma ve eğitim açısından bozukluklar, ikmal maddeleri sağlanması ve ulaştırmada zayıflıklar bulunduğu ortaya çıkmıştı. İyi eğitilmiş bir düşman ordusu bunlardan fazlasıyla yararlanabilirdi. Ama neredeydi böyle iyi eğitim görmüş rakip ordu? Sorun yalnızca ortaklığın yaşlıca generallerinin ve yavaş hareket eden, ağır yükler taşıyan askerlerinin, Fransızların hareketli avcıları ve vurucu kolları karşısında taktik yönden yetersiz kalışı değildi. Asıl olan konu şuydu ki, Fransa'nın düşmanları arasında gerekli politik kararlılık ve stratejik belirginlik de yoktu. Ancien rejim askerlerini ve yurttaşlarını aşka getirecek üstün bir politik ideolojinin olmadığı açıktı. Aslında bunların çoğuna devrimin baş döndürücü düşünceleri çekici geliyordu. Ancak çok sonraları Napolyon'un orduları kurtarmayı fethiye ve yağmaya dönüştürdükleri zamandır ki, yerel halkın yurtseverlik duyguları Fransız hegemonyasının hızını kesmek için kullanılabildi. Üstelik bu ilk dönemde Fransız tehdidini ciddiye alan ortaklık üyelerinin sayısı pek azdı. İttifakın farklı üyeleri arasında hedefler ve strateji açısından genel bir görüş birliği yoktu. Üyelerin güvenilmez birliği, İngilizlerden artan para talepleriyle ortaya çıkıyor ama başka bir alanda belli olmuyordu. Her şeyden önemlisi de Polonya'nın çöküşü devrim savaşının ilk yıllarına denk gelmiş ve onu gölgede bırakmıştı. Fransa devrimini iğneleyici bir dille suçlamasına rağmen 2. Katerina'nın derdi, Renanya'ya asker göndermekten çok Polonya'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmaktı. Bu, batıdaki ilk savaşlardan dolayı zaten bir soğukluk duyan Prusya hükümetinin kaygıya düşerek Ren bölgesinden gittikçe daha çok asker çekip Vistula'ya göndermesine yol açtı. Bu durumun getirdiği sonuç ise Avusturya'nın Rusya ve Prusya geri kalan Polonya topraklarına yürür düşüncesiyle kuzey sınırında 60 bin asker tutmak zorunda kalmasıydı. 1795'te 3. ve son bölünme gerçekleştiğinde şu nokta fazlasıyla açığa çıktı ki, Polonya can çekişirken Fransa için yaşayan, işleyen bir devlet olduğu zamandan daha etkili bir müttefik olmuştu. Bu tarihte Prusya zaten barış istemiş ve Ren'in sol yakasını Fransızlara terk ederek Almanya'yı huzursuz bir tarafsızlık içinde bırakmış, Fransa'nın da dikkatini böylece başka yerlere çevirmesine imkan sağlamıştı. Daha ufak Alman devletlerinden çoğu da bu konuda Prusya'yı izlemişlerdi. Hollanda işgal edilmiş ve Batavia Cumhuriyeti'ne dönüştürülmüştü. Ortaklıktan ayrılan İspanya ise Fransa ile eskiden olan İngiltere aleyhtarı bağlantısına dönmüştü. Böylece geride kalanlar Sardunya Piedmont, talihsiz Habsburg İmparatorluğu ve Britanya idi. Sardunya Piedmont 1796 başında Napolyon tarafından ezildi. Habsburg İmparatorluğu da İtalya'nın büyük bir bölümünden kovuldu ve Campo Formio barışını yapmaya zorlandı. Ekim 1797. Genç Pitt'in Fransız yayılmacılığını dizginleme konusunda babasını taklit etme isteğine rağmen İngiliz hükümeti de savaşı gerekli olan kararlılık ve stratejik belirginlik içinde sürdürmeyi başaramadı. York Dükü yönetiminde de 1793-1795'te Flander ve Hollanda'ya gönderilen kuvvetin Fransa ordusuyla uğraşmaya ne gücü yetti ne de bilgi ve becerisi. Sağ kalanlar sonunda Bremen yoluyla yurtlarına döndüler. Ayrıca daha önceden de o zamandan bu yana da olduğu gibi Dundas ve Pitt örneği, bakanlar İngiliz usulü harbi, sömürgelere yapılan harekat, denizden abluka ve düşman kıyısına baskınlar, herhangi bir kara harekatına tercih ediyorlardı. Krallık donanmasının ezici üstünlüğü, Fransız donanmasının ise dağılmakta olduğu düşünülürse, bu çekici ve kolay bir seçim gibi görünüyordu. Ancak 1793-1796 yıllarındaki Batı Hint Adaları Harekatı'nda İngiliz askerlerinin hastalık yüzünden verdiği kayıplar, bu stratejik şaşırtmacaların Londra'ya pahalıya mal olduğunu gösteriyordu. 40 bin kişi ölmüş, 40 bin kişi hizmet dışı kalmış. Bu İspanya Yarımadası Savaşı'ndaki tüm ölü ve yaralı sayısından fazlaydı. Ve savaşların maliyeti en az 16 milyon sterlini bulmuştu. Gene de İngiltere'nin Avrupa dışı harekat alanlarında sürekli artan egemenliği mi, yoksa Dunkirk ile Toulon'a karşı yapılan kenar harekatının mı, Fransa'nın gücünün Avrupa içindeki artışından doğan zararları karşıladığı belirsizdir. Son olarak da Prusya ve Avusturya'nın ordularını muharebe meydanında tutabilmek için istedikleri para yatırımlarının miktarı dehşet verici bir biçimde fırlamış ve karşılanamayacak hale gelmişti. Bir başka deyişle İngiliz stratejisi aynı anda hem yetersiz kalmış hem pahalıya mal olmuştu. 1797'de ise İngiltere Merkez Bankası'nın nakit ödemeleri askıya alması ve Spithead ile Nord'daki denizci isyanları yüzünden tüm sistem hiç değilse geçici olarak kökünden sarsıldı. Bu sıkıntılı dönem sırasında tükenmiş olan Avusturyalılar, barış isteyerek Batı Avrupa'da Fransız üstünlüğünü kabullenen öbür devletlere katıldılar. İngilizler Fransa'yı nasıl yenemiyorsa, devrim hükümeti de düşmanının donanma üstünlüğünü sarsamıyordu. Başlarda yapılan İrlanda'yı istila ve İngiltere'nin batı kıyılarına saldırı girişimleri pek bir sonuç getirmedi. Ancak bu yerel savunma gücü sayesinde olduğu kadar hava koşulları yüzünden de böyle olmuştu. 1797'de nakit para ödemelerinin durdurulmasıyla yaşanan geçici korkuya rağmen İngiliz kredi sistemi sağlamdı. İspanya ve Hollanda'nın Fransa safında savaşa girmeleri yüzünden İspanyol donanması St. Vincent burnu açıklarında Şubat 1797 perişan edildi. Hollandalılara da Camperdown'da ağır darbeler indirildi Ekim 1797. Fransa'nın yeni müttefikleri deniz aşırı bölgelerdeki sömürgelerini zaman içinde yavaş yavaş kaybetmeye de katlanmak zorunda kaldılar. Doğu ve Batı Hint adalarında, Kolombo'da, Malakka'da ve Ümit Burnu'ndaki kayıpların hepsi de İngiltere'nin ticareti için yeni pazarlar ve İngiliz filoları için de ek üsler sağladı. Fransız yönetiminin barış için talep ettiği ağır bedeli ödemek istemeyen Pitt ve bakanları savaşı sürdürmeye kararlıydılar. Ve Fransız askerleri Manş kıyısında toplanırken imparatorun güvenliği için olduğu kadar ulus olarak ayakta kalabilme mücadelesi haline de gelmiş olan savaşın giderlerini karşılamak üzere yeni borçlar buldular ve gelir vergisi uygulamasını başlattılar. Savaşın bundan sonraki 2-10 yılı içinde hem Fransa'nın hem İngiltere'nin karşısındaki stratejik açmaz işte buydu. Balina ve fil örneği her ikisi de kendi bölgesinde en büyük varlıktı. Ancak ne İngiltere'nin deniz yollarını denetim altında tutması tek başına Avrupa'daki Fransız hegemonyasını ortadan kaldırabiliyordu ne de Napolyon'un kara üzerindeki üstünlüğü İngilizleri teslime zorlayacak bir duruma getirebiliyordu. Ayrıca Fransa'nın toprak kazançları ve komşularına politik yönden zorbalık etmesi oldukça büyük bir öfke yarattığı için Paris yönetimi para yardımları, cephane ve belki de asker bile vermeyi öneren, İngiltere bağımsızlığını koruduğu sürece öbür kara güçlerinin Fransa İmparatorluğunu sürekli olarak kabul edeceğinden hiçbir zaman emin olamıyordu. 1797'de şu sözleri ederken Napolyon'un görüşü de belki bu yöndeydi. Çabalarımızı, donanmamızı güçlendirme ve İngiltere'yi yok etme amacı üzerinde yoğunlaştıralım. Bunu bir başardık mı, Avrupa ayaklarımızın dibindedir. Ama kara üzerindeki zaferler yetmediğine göre bu amaca ulaşılabilmesi, ancak İngiltere'ye karşı başarılı bir deniz ve ticaret stratejisi yürütülmesiyle mümkündü. Tıpkı krallık donanmasının denizdeki üstünlüğü yeterli olmadığı için, doğrudan müdahale ile ya da kendisine müttefikler bularak, Napolyon'un kara üzerindeki egemenliğini tehdit etmek gereğini duyması gibi. Taraftarlardan biri karada, öbürü ise denizde üstünlüğünü sürdürdükçe, her ikisi de kendisini tehdit altında ve güvensiz hissediyordu. Bu yüzden de her ikisi de dengeyi bozmak üzere hummalı bir biçimde yeni yollar ve müttefikler arıyorlardı. Napolyon'un bu dengeyi değiştirme girişimi kendi kişiliğine uygun olarak cüretliydi, riskliydi de. İngiltere'nin Akdeniz'deki zayıflığından yararlanarak 1798 yazında 31 bin askerle Mısır'ı istila etti ve böylece kendisi Levant'a, Osmanlı İmparatorluğu'na ve Hindistan yoluna hakim bir konuma getirdi. Bununla hemen hemen aynı sırada İngilizlerin dikkati Fransızların yeni bir İrlanda seferi yüzünden dağıldı. Tam anlamıyla başarılı olabilseler, bu umulmadık eylemler İngiltere'nin sallantıda olan durumuna korkunç bir darbe indirebilirdi. Ancak İrlanda istilası ufak çaptaydı ve geç kalmış bir eylemdi. Eylül başlarında durduruldu. Bu sıralarda da tüm Avrupa Nelson'un Fransız donanmasını Abukir'de yenilgiye uğrattığını ve bunun sonucunda da Napolyon'un Mısır'da esir kaldığını öğreniyordu. Tam Paris'in kuşkulandığı gibi böyle bir aksilik Fransız egemenliğine içerleyenlerin tümünü tarafsız olmayı bırakıp ikinci ortaklık savaşına 1798-1800 girmeye itti. Küçük devletlerden olan Portekiz ve Napoli'nin yanı sıra Rusya, Avusturya ve Türkiye'de artık İngiltere'nin yanındaydılar. Ordularını toparlayıp para desteği için görüşmeler yapıyorlardı. Minorka'yı ve Malta'yı kaybeden İsviçre ve İtalya'da Avusturya-Rus kuvvetlerine yenilen Fransa, Napolyon'un kendisi de Levant'ta zafer kazanamadığı için ciddi bir tehlike içine girmiş görünüyordu. Ancak ilki gibi ikinci ortaklıkta politik ve stratejik açıdan sallantılı bir temele dayanıyordu. Prusya'nın yokluğu dikkat çekiyordu. Bu yüzden de Kuzey Almanya'da bir cephe açmak mümkün değildi. Napoli kralının yönetiminde zamanından önce yapılan savaş felaketle sonuçlandı. Hollanda'ya gönderilen İngiliz-Rus askerleri ise ülke halkını harekete geçiremediler ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kara harekatının daha geniş çapta olması gerektiği sonucunu çıkaramayan ve büyük bir ordu toparlamanın mali ve politik güçlüklerini çok iyi bilen İngiliz hükümeti, çareyi düşman kıyı şeridi boyunca geleneksel baskın politikası uygulamakta buldu. Ama Belle Adası, Ferrol ve Kadiz ile başka yerlerde yaptıkları ufak çaplı saldırılar yararlı bir stratejik amaca hizmet etmedi. Daha da kötüsü, Avusturyalılar ve Ruslar İsviçre'yi savunma konusunda işbirliği yapmayı beceremediler ve Ruslar dağlar arasından doğuya doğru sürüldü. Böyle olunca da Çar'ın müttefiklerine duyduğu soğukluk daha da güçlenerek İngiliz politikası karşısında derin bir kuşkuya ve Mısır'dan Fransa'ya geçmiş olan Napolyon ile pazarlık isteğine dönüştü. Rusya'nın çekilmesiyle Fransa Marengo ve Hochstatt'ta, her ikisi de 1800 Haziran'ında, bundan 6 ay sonra da Hohenlinden de tüm şiddetiyle Avusturya'ya çullanınca Viyana bir kez daha barış istemek zorunda kaldı. Prusya ve Danimarka olayların böyle yön değiştirmesinden yararlanarak Hanover'i istila edince, İspanya'da Portekiz'i işgale girişince İngiltere 1801'de bundan 3 yıl önce olduğu gibi neredeyse tek başına kalmıştı. Kuzey Avrupa'da ise Rusya, Danimarka, İsveç ve Prusya yeni bir silahlı tarafsızlık ittifakı içinde birleştiler.